Başıbozuk Felsefe Muhabbetleri. Marx'tan Döloz'e ve yeni metafiziğe aşındırmalar. Hazırlayan ve sunan Oğuz Karayemiş.
Hoş buldum tekrardan. Teşekkür ederim öncelikle beni davet ettiğiniz için. Epey de bir heyecanlıyım. Bir de sanırım deyim yerindeyse sizin için de Taşkışla camiasıyla ikinci karşılaşmam oldu bu. Yaklaşık 1,5 yıl önce kadar da lisansüstü derslerinden birinde sanırım Mimari Tasarım ve Teori olabilir ismi. Yeni materyalizm üzerine sohbet etmiştik dostlarla. Bu da ikincisi oldu benim için. Tekrar davet için teşekkür ederim. Şimdi aslında teşekkürümün şeyi kuru bir teşekkür değil. Yani adet olduğu üzere kuru bir şekilde teşekkür etme niyetinde değil. Çünkü çok ilginç bir problemle karşılaşmama vesile oldu. Şimdi insan da dahil olmak üzere bütün canlılar yaşadıkları çevrede yaşarken bu çevre onlara hizmet ettiği sürece çevre üzerine düşünmezler. Özellikle insanlardan düşünmek fiiline çok yakıştırdığımız canlılar onlarsa, değil mi? Bir mahalle üzerine düşünmeyiz. Yani mimar olmaktan dolayı mesleki dezenformasyona uğruyor olabilirsiniz. Siz sürekli binalar, mıntıkalar üzerine düşünüyor olabilirsiniz. Ama yani biz sıradan insanlar değil, mimarlara nazaran bir mahalle üzerine düşünmeyiz. Ne olacak? Mahallede bir kavga çıkacak, bir olay olacak. Mesela deprem olacak ki biz mimari, bina nedir, mahalle nasıl bir yerdir üzerine düşünebilelim. Hani bir kriz anında ancak düşünebiliyoruz. Hani halihazırda da deprem olmuşken bunun nasıl bir düşünce olduğunu aslında daha iyi bilebiliyoruz. Niçin? Deprem olduğu anda jeoloji üzerine düşünmeye başlıyoruz. Fay hatları üzerine düşünmeye başlıyoruz. Hemen bir ay sonra unutmak üzere tabii ki de. Çünkü insan bu tarz kriz anlarında uzun süre asılı kalamıyor. Dolayısıyla şöyle bir fırsat yarattı bana bu. Bir kriz olmaksızın mahalle üzerine düşünme fırsatı yarattı. Benim için çok keyifli bir şey oldu. Yani buna hazırlanmaya çalışma için harcadığım çaba çok keyifli oldu. Umarım derleyebildiğim fikirler sizin için de ilgi çekici ve yardımcı fikirler haline gelebilir. Şimdi benim başlığım iki tane tuhaf terim içeriyor. Bir tanesi jeodinamik. Bilmiyorum hani mühendislikle de alanlarınız kesişiyor mu ama belki aşinasınızdır o açıdan. Jeodinamik aslında jeolojinin bir dalı gibi bir şey. Multidisipliner bir alandır. Bir bilim alanı, bilimsel alan. Fakat benim ona başvurma sebebim bilimle ilgili bir şey değil. Onda çok temel bir fikir var jeodinamikte. Jeodinamik uzun erimli süreçlerde olabilir ama bazen kısa erimli de olabilir. Yeryüzü şekillerinin oluşumu meselesiyle ilgileniyor. Mesela dağ silsilelerinin, göllerin, aklınıza gelebilecek her tür yer şeklinin, vadilerin, ovaların. Buna dair işte fizik ve kimyadan da ve bir dizi daha bilimden de destek alarak araştırmalar yapıyor. Hatta mesela Mars'ta da jeodinamik çalışıyoruz. Yani Mars'taki oluşumları da aslında inceliyoruz. Sadece yeryüzüne ait bir bilim değil o açıdan. Yıldızlar arası bir bilim. Erişebildiğimiz oranda. Fakat dediğim gibi benim burada jeodinamikten bahsetme sebebim bilimsel bir atfa sahip değil. Daha çok bir temel bir fikri ele almakla ilgili. O fikir de aslında son derece basit bir fikir. Bu fikir de bana felsefenin ne olduğuna dair temel bir sezgi kazandırdığı için değerli. O da şu. Bir şeyi incelemek bana göre felsefe alanında özellikle ama bence başka alanlarda da bir nesneyi mesela bir bina olabilir, bir kedi olabilir bir etolog veya biyolog için, bir tek hücreli canlı olabilir, bir yıldız sistemi olabilir. Fark etmez. Bir şeyi incelemek onun oluşumunu incelemektir. Oluşum deyince de şunu kastediyorum. Birincisi hangi bileşenlere sahip? İkincisi bu bileşenler hangi başka maddi akışlardan sürüklenip buraya geliyorlar, değil mi? Bir yıldız sistemini oluşturan hidrojen akımları vardır. Yer çekimi alanları vardır, değil mi? Bunlar bileşenler, ilişkiler gibi ayrıştırabileceğimiz bir dizi unsur. Yani iki temel unsur. Yer çekimi ve hidrojen yoksa bir yıldızımız olamaz. İki temel yıldız için iki temel koşul bu. Dolayısıyla öncelikle bunları ayrıştırmak fikri. Sonra bunların hangi koşullarda bir araya gelerek belli bir şeyi oluşturduğunu sorma fikri. Bu akışlar hangi koşullarda rastlaşıyorlar ki bir kütle çekimi alanıyla, efendime söyleyeyim, bir hidrojen molekülleri grubu hangi koşullarda rastlaşırsa yıldız oluşabiliyor, değil mi? Bunun için bilimde, mesela astrofizikte çok kesin matematiksel formüllerimiz var. Veya işte buradaki konumuz itibariyle önemli olduğu için Marx'ın da mesela kapitalist toplumun oluşuna dair benzer bir fikri var. Hemen örnek olması için vereyim. Orada da mesela Marx kapitalist toplum hangi koşullarda oluşur diye bir soru soruyor. Kapital'in birinci cildinin sonlarına doğru. İlksel birikim diye çevire geldiğimiz bölümde. Orada da Marx şöyle bir yanıt veriyor. Yani kapitalizm için iki şey gereklidir. Birincisi her tür üretim aracından yoksun, yaşamak için kendi emek gücünü satmak zorunda olan kitleler akımı. Bu bir akım. Marx için de böyle. Diğer tarafta da her tür maddi zenginlik unsurundan kopmuş, para biçimine bürünmüş sermaye veya zenginlik akımları. Bu ikisi rastlaşırsa, tarihin belli bir döneminde rastlaşabilirse, o zaman kapitalizm dediğimiz şey oluşuyor. Ki 15. 16. yüzyılda rastlaştığı zaman da işte içinde yer aldığımız dünyayı oluşturan şey meydana geliyor, olay meydana geliyor. Dolayısıyla aslında jeodinamiğe burada başvurmamın sebebi bir tür metaforik anlam taşıyor, bilimsel değil. Yani felsefe dediğimiz uğraş temelde oluşum soruları sorar. Bu oluşumların bileşenlerini ve ilişkilerini inceler. Ve bundan itibaren hangi potansiyellerin burada yattığını, hangilerinin bastırıldığını ve hangilerinin gelecekte açığa çıkabileceğini sorar. Bence bu üç nokta önemli görünüyor. Şimdi bu jeodinamik dediğim şey, Derya hocam da bahsetti. Aslında benim ve bizim bu çağda tartıştığımız yeni materyalizmin ilgi alanını oluşturuyor. Yani oluşum soruları, felsefeyi bu şekilde kavrama mesaisi az çok yeni materyalizm dediğimiz şeyin temel çerçevesini oluşturuyor. Eğer o alanla ilgileniyorsanız buna kabaca zuhur problemi veya emergency meselesi deniyor. Yani İngilizce telaffuzum pek iyi değildir, çevirmenlerin çoğu gibi. Kusura bakmayın. Tamam. Bu birinci tarafıydı başlıktaki terimlerden biri. İkinci terimimiz ise ekozofi. Ekozofi benim bir uydurmam değil. Ekozofi daha ne diyelim temelli bir terim. Aslında benim burada başvurduğum çerçeve Felix Gattari'nin kullandığı çerçeve. Kendisinin icadı. Bir kişi daha var ama şimdi ismini hatırlayamayacağım. Ben Gattari'ye başvurduğum için ondan bahsedeyim. Gattari de bunun 90'ın başında kaybediyoruz Gattari. Son yıllarını harcadığı bir politik, felsefi, teorik çabanın bir parçası ekozofi meselesi. Onun bir ürünü belki de. Ekozofi, ekoloji düşüncesi ile felsefe düşüncesi arasında bir ne diyelim ona bir irtibata, hatta bir kaynaşmaya götürüyor. Aslında hani Gattari'nin şöyle bir formülü var. Maddi çevreyi, cisimsel varlıkların oluşturduğu düzenlemeleri değiştirmeksizin bir zihin ekolojisini dönüştürmemiz, bir davranış ve eylemler ekolojisini dönüştürmemiz de mümkün değil. Yani nasıl diyeyim, onun formülü tam böyle değil ama yaklaşık olduğu için kullanayım. Bir maddi ekolojiyi, iki eylemlerin oluşturduğu pratiklerin bir ekolojisini, bir de bir zihin ekolojisini bir arada düşünebilmeliyiz. Bu ekozofi fikrinin belki de çekirdek önermesi. Dolayısıyla bu terimi de oradan alıyorum. Yani mahalleyi bu anlamda bu üç tane iç içe geçmiş katman halinde düşünebiliriz. Yani bir evet, temelde bir maddi ekoloji veya bir ekosistemdir mahalle. Ama aynı zamanda belli eylemlere izin veren, belli eylemler tarafından mümkün kılınan, kuşkusuz mimarların, ustaların, işçilerin eylemleri sayesinde mümkün kılınan, belli eylemlere izin veren, o eylemleri güdüleyen bir sistem. Ve bu da belli zihniyet dünyalarıyla üst üste biner. Fakat ekozofi fikrindeki temel unsurlardan biri insan merkezciliği ontolojik olarak reddediyor olması. Yani bu zorunlu olarak insani bir çerçeveye gönderiyor değil. Ekozofi aynı zamanda canlılar arası ilişkileri de insanı merkeze yerleştirmeden ve insana ontolojik bir hiyerarşi ve ayrıcalık tanımadan ele alıyor. Bu anlamda bu da aslında bu çağda şu anda insan sonrası veya post-human diye tartışa geldiğimiz bir çerçeveyi oluşturuyor. Yani ben şimdi size elimdeki iki kartı açmış oldum. Çünkü kendi adıma böyle çok referanslara boğarak konuşmayı sevmiyorum. Dolayısıyla bundan sonra kendi sesimle konuşacağım daha çok ama el çabukluğu gibi görünmesin diye benim de iki temel dayanak noktam. yeni metafizik ya da yeni materyalizm diyebileceğimiz bir tartışma hattı ve kesinlikle onunla yakından irtibatlı olan, hatta iç içe geçen insan sonrası denilen bir tartışma hattı. Bu konuşmayı da bu iki hat üzerinden yapıyor olacağım. Hatta size affınıza sığınarak küçük bir link atayım. Bu konuda genel bir özetle minik bir kaynakça için, yani yeni metafizik, insan sonrası gibi meselelerle ilgili. Şuradan bakabilirsiniz. Bu benim küçük bir konuşma metnimdi. Altında da küçük bir kaynakçası var Türkçedeki kaynaklarla ilgili. İlginizi çekiyorsa. Buradaki çerçeve, buradaki fikirleri çoğaltıyor olacak çünkü. Affedersiniz, kedimin böyle şeyleri var, huyları. Şimdi o zaman birazcık ilerlemeye başlayalım. Ekozofi dedik, ekoloji dedik, ekonomi dedik. Bir eko terimiyle birazcık oynayacağım izninizle. Eko kelimesi aslında Yunanca oikos kelimesinin bir tür Latin yazımı. Yani Yunanca'da oikos dediğimiz bir kelime var. Bu oikosu nasıl çevirebiliriz? Ev diyebiliriz, yuva diyebiliriz, yerleşke diyebiliriz, yani habitat diyebiliriz. Hatta sanırım ekoloji biliminin içerisinde niş denilen bir şeyler de var. Yani canlı varlıkların yuvalarını işaret ediyor. Niş de diyebiliriz. Dolayısıyla aslında eko kelimesiyle başlayan çoğu bilimsel disiplinimizde bilimimiz yuva, ev veya yerleşke bilimi olarak tercüme edilebilir. Yani ekonomi mesela böyle tercüme edilebilir kelimesi kelimesine. Şimdi ben burada eko kelimesini kullanacağım ama eko dememek için ona yuva diyeceğim. Hem yuvanın sadece insanı düşünmememizi mümkün kılan, değil mi, bir hayvanlar arası bir çağrışım alanı var. Yani bizim yuvalarımız var, kedilerin yuvaları var, solucan yuvaları, karınca yuvaları var. Bağırsaklarımız da belli parazitler için yuvadır falan gibi. Dolayısıyla yuva kelimesini kullanırken hep ekoyu düşünüyor olacağım. O halde temel iddiamı hemen ortaya atayım. Çok basit bir iddiam var. Bence de çok aşikar bir iddia. Mahalleyi ben şöyle tanımlama yanlısıyım. Mahalle bir yuvalar ve çevreleyen dünyalar çokluğudur. Yani mahallede çok çeşitli yuvalar, çok çeşitli canlıların çok çeşitli yuvaları ve o yuvaların kenarlarında bulunduğu çevreleyen dünyalar iç içe geçer. Önce buradaki çevreleyen dünya meselesine bir bakalım. Çevreleyen dünyayı Joseph von Uexküll isminde bir etolog, hayvan davranış bilimcisi ve ekolojiste borçluyuz. Kendisi 1900'lerin başında yaşamış bir bilim insanı. Uexküll'ün çok önemli bir yanı var. Bu çevreleyen dünya kavramını yepyeni bir kavram olarak icat ediyor. Tabii ki de bunun bir geçmişi de var ama önemli olan geçmişi değil. Uexküll'ün kullandığı kelime Almanca'da Umwelt. Bunu Heidegger falan da kullanır. Deleuze çok kullanır. Bu meseleye dönüp dururlar çünkü Binyayla da falan özellikle. Çevreleyen dünya bu Umwelt'in çevirisi, tam çevirisi. Welt dünya, çevreleyen, çevresinde olan gibi bir anlama geliyor. Uexküll'ün önemi şurada. Uexküll bize şunu öğreten bilim insanı ya da bilgin. O bize bir canlının çevreleyen dünyasının anlamlarla örülü olduğunu anlatan kişi. Yani bir çevreleyen dünyayı düşündüğümüz zaman, hangi canlıyı düşünüyorsak o çevreleyen dünyanın ortasında, anlamlarla örülü bir dünyayı düşünüyoruz. Şu önemli, iki canlı türü ve iki canlı bireyi arasındaki hatta anlamlar kolay kolay birbirine aktarılabilir değildir. Yani bir çevreleyen dünyayı oluşturan anlamları dışarıdan bilemeyebiliriz. Yani değil mi, bu aşıklar paradoksudur. İnsan en çok kime yakındır? Aşık olduğu kişiye. Ama onun kafasından ne geçtiğini hadi bakalım anlayın kolaysa. Değil mi? Özellikle kızgınlık anlarında anlaması çok zor hale gelebilir. En yakından en uzağa kadar aslında bütün canlılar bu paradoksal durum yaşar. Buradaki paradoks nerede? Çünkü aslında çevrilen dünyalarımız iç içedir. Değil mi? Yani hepimiz, mesela benim kedim ve ben, az önce gördüğünüz gibi nasıl bir iç içe çevrilen dünyada yaşıyoruz. Ama onun şu anda benim Zoom'da bir şey anlatıyor olmam umurumda bile değil. Çünkü bu anlamlar onun için var değil. O bunları algılamıyor. Ben de onun anlamlarını algılamıyorum. Yani onun dünyasındaki anlamları tam olarak algılamıyorum. Mesela değil mi, kedilerimiz duvarlara bazen dik dik bakarlar, boş duvara. Hepinizi korkutmuyor. Beni bazen çok korkutuyor. Bu kedi ne görüyor boş duvarda diye. Dolayısıyla işte böyle bir şey bu. Yani bazen başka bir kedinin o duvara boş boş bakışı, kulaklarını dikerek, gözlerini dikerek boş duvara bakışı bizi ürkütüyorsa bunun sebebi şu. Çünkü dünya bizim çevreleyen dünyamızdan ibaret değildir fikrini bize. Değil mi? Sezdiriyor birazcık. Yani burada bir şeyler var. Bu kedi algılıyor ama ben algılayamıyorum. Değil mi? Bu dehşet verici bir fikir. Yani hepimizin içinde küçük narsist varlıklar var demek istemiyorum. Hani hepimiz dünyayı kendimize ibaret görüyoruz gibi bir şey söylemiyorum ama dünyayı böyle yaşıyoruz az çok. Şimdi bu meseleyi birazcık daha didikleyelim. Bu bence önemli ve belki mimari çıkarımları da olan ilginç bir fikir olabilir. Dolayısıyla bir canlının çevreleyen dünyasından bahsettiğimiz zaman aslında temelde şundan bahsediyoruz. Onun dünyayı algılama kudretleri tarafından, duyu organları tarafından algılarıyla inşa ettiği şey. Belli uyaranlar var. Üksül uyaran kelimesini çok sevmiyor. O onlara anlam taşıyıcısı diyor. Yani bir uyaran bir canlı için anlam taşıyan şeydir. Çok basit, çok güzel bir fikir bu. Yani felsefeci değil Üksül ama bence çok lezzetli bir fikir. Felsefede bu kadar lezzetli fikirlerle çok kolay karşılaşmayız. Bir uyaran anlam taşıyan şeydir bir canlı için. Üksül o kadar şey ki bu konuda sadece insanlara atfettiğimiz özne olma kabiliyetini hayvanlarda da, bütün canlılarda aslında buluyor. Belli bir uyaranla bir anlam taşıyıcısı olarak ilişkiye girebilen her şey bir öznedir. Çünkü anlam taşıyan şeye karşı tepkiler üretmek, hatta stratejiler üretmek zorundadır bir canlı. Benim sevdiğim bir örnek, Üksül vermiyor sanırım. Vermiyor. Tek hücreli bir canlıyı düşünelim yine en sıradan, en basit olması açısından. Onun evrenini nasıl tasvir ederdik? Onun çevreleyen dünyasını. Neler olurdu bu dünyada? Besin maddeleri, moleküler halde hepsi tabii ki de unutmadan. Yapı taşı maddeleri, proteinler, mineraller. Ondan sonra atık veya zehirli maddeler. Değil mi? Yani çok basitleştirirsek. Nasıl olaylar olurdu? Hücre içi ozmik basınç ve dışarıdaki basınç arasındaki dengesizlikler olurdu bile, değil mi? Bu dengesizlikleri tepki vererek bir hücre, bir bakteri dışarıdan besin maddeleri ve yapı taşları alır ve atıklarını dışarı atar. Hatırlarsınız belki ortaokul biyoloji dersinde anlattıkları bir hikaye bu. Şimdi dolayısıyla bir aslında bakteri açısından baktığımız zaman o moleküler zincir hücre içine girdiği andan itibaren tanındığı anda bir besin maddesi anlamına gelmeye başlıyor. Ve hücre buna ya da bir bakteri buna bir stratejiyle tepki veriyor. Yani ne yapıyor? Besin maddesi ise onu yakarak, enerjiye dönüştürerek, değil mi? Kendisini, varlığını sürdürülebilir hale getiriyor. Yapı taşı maddesi ise örneğin belki de hücre bölünmesi esnasında çoğalmak için onu kullanıyor. Proteinini sentezleyip yeni bir bakteri hücresi üretiyor. Çoğaltabiliriz. Yani bakteri hücresini düşünebildiğimiz her şeyi bütün canlılar için düşünebiliriz. Hani köpeklerin duyu yetilerinin daha mesela koku duyma kabiliyetinin daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Onlar için kokulardan oluşan ve bizim hiç tanımadığımız bambaşka bir evren, bir dünya var demek bu. Şimdi çevrilen dünya fikri aslında gördüğümüz gibi tam öznel bir şeyden bahsetmiyoruz da bir yandan. Yani çevrilen dünya bizim anlamlar atfederek örgütlediğimiz bir şey. Ama buradaki uyaranlara ve niteliklerine hangilerinin içeride olup hangilerinin dışarıda olduklarına karar verme şeyimiz sınırlı. Belli bir sınırı var. Çevrilen dünya sürekli bir tehdit altındaki alandır. Çünkü neden? Mesela çok farklı kaynaklardan gelen, değil mi? Çok farklı akışlar tarafından sürekli çevrilen dünya değişir. Yani nasıl örnekleyebiliriz? Örneğin trafik akışları. Mahallemizde sakin sakin oturuyoruz. Trafikten kopup gelen, değil mi? Bir züppe genç grubu son sürat arabasıyla sokağımıza dalıyor. Mahalle bizim, sokak bizim çevrilen dünyamızın bir parçası. Ama bu arabanın içeri girip giremeyeceği konusunda bu hızda, bu pervasızlıkla, değil mi? Bir karar şeyimiz yok. Yani buna karar veremiyoruz. Araba daldı geçti sokağa. Yani araba bize çarpabilir. Bir tehdit unsuru olabilir. Veya efendime söyleyeyim, yağmur gibi olaylarda, büyük sel felaketlerinde veya işte yine tanık olduğumuz depremde olduğu gibi jeolojik veya atmosferik olaylar bu çevrilen dünyayı baskına uğratabilir. Dolayısıyla çevrilen dünya aslında jeolojik katmanlarla ilişkili bir unsur. Ne demek bu? İşte işte hidrosferle ilişkili değil mi? Bir çevrilen dünya hidrosfere açılıyor. Yağmur suyuyla ve efendime söyleyeyim sıhhi tesisatlarımız İSKİ mesela İstanbul için İSKİ yardımıyla hidrosfere su küresine doğru açılan bir boyuta sahip. İşte bu şekilde litosfere taş küreye açılıyor değil mi? Binaları nasıl yapıyoruz? Çimento, kum değil mi? Bunların hepsi belli bir anlamda litosferin parçaları. Jeolojik bir katmanın unsurları. Bunlar da büyük tabakalar halinde gruplanabilirler. Yani katmanların oluşturduğu büyük tabakalar da var. Vesaire vesaire. Dolayısıyla aslında çevreleyen dünya canlının dünyaya, büyük dünyaya açıklığıdır. Büyük kozmosa açıklığıdır. Şimdi bu işin bir boyutu. Ve bizi çok ilgilendiren bir boyutu. Diğer boyutuysa bizi yuva problemine getiriyor. Dediğim gibi yani canlılar üksgülcü tanımı sürdürürsek çevrilen dünyalarında anlamlı uyaranlarla karşılaşıyor. Bunlar tehditkar anlamlarda olabilir. Yuva bir canlının tehditkar olmayan iyi anlamları örgütleme çabasının ürünüdür. Bir çevrilen dünyada ikamet eden bir canlının kendisini çevrilen anlamlar arasında kendisi için faydalı olanları örgütleme tarzıdır yuva. Mesela bizim evlerimiz değil mi? Büyük atmosferik olaylardan ve umarız ki depremlerden, soğuktan vesaire bizi koruması. İçeriye işte yine aynı örneği verirsek sıhhi tesisat yardımıyla temiz su. Artık sıhhi tesisatla gelen temiz suyu içemediğimiz için para verdiğimiz damacanalar vasıtasıyla temiz suyu. İşte kanalizasyon sistemi yardımıyla değil mi? Atıkları, çöp toplama sistemleri yardımıyla işte belediyenin işlettiği atıkları dışarı atması gereken değil mi? Kendimizi çevrilen dünya içinde görece korunaklı bir yer kurmaya çalıştığımız bir uzam. Aslında yuva dediğimiz zaman insanları düşündüğümüzde sadece evlerimizi düşünmemeliyiz. Eğitim kurumlarımızın binaları da birer yuvadır. Değil mi? Ya da çok takılmayı sevdiğimiz kafeler ve barlar, hoşumuza giden ve vakit geçirdiğimiz kütüphaneler, işte abonesi olduğumuz tiyatro ve sinemalar da yuvanın birer parçalarıdır veya geçici süreli ikamet ettiğimiz yuvalardır. Hepsinde aynı amacı peşindeyiz. Bütün canlılar gibi. İyi anlamları içeride tutmak mümkün mertebe. Onları da düzgün bir şekilde içeriye almak ve kötü olanlarını dışarıda tutmak. İçeride oluşan kötü uyaran kaynakları, anlam kaynaklarının taşıyıcılarını dışarı atmak. Aslında anlam taşıyıcısı dediğimiz zaman sürekli olarak maddi akışlardan bahsettiğimizin aşikar olduğunu düşünüyorum. Yani anlam taşıyan şeyler daima maddi unsurlardır. Yani kağıttaki yazı bile olsa bu ya da sesimde gelen size anlam bile olsa maddi unsurlardır. Ve mesela Zoom bize gürültüyü eleyerek benim sesimi size ileten bir şey değil mi? Bir mekanizma. Mesela evinize şu anda sesimi ileten ve gürültüyü dışarıda bırakan bir şey kullanıyorsunuz. Bu da yuva yapma tarzımıza dahil. Zoom da yuvamızın örgütleyici parçalarından biri oldu şu anda mesela. Hatta salgın koşulları yüzünden epey de büyük bir parçası oldu bu tarz bütün programlar. Şimdi dolayısıyla mahalleyi gezdiğimiz zaman, bir mahallede yürüdüğümüz zaman birçok böyle yuva, birçok canlı için, yani sadece ne diyelim ona, hayvanlar için değil, hatta bitkiler için de değil mi? Birçok çevrilen dünyanın, birçok yuvanın iç içe geçtiğini, üst üste bindiğini görüyoruz. Aslında mahalle bir yuvalar ve çevrilen dünyalar çokluğudur dediğim zaman söylemeye çalıştığım şey temelde buydu. Bacamızın kenarına yuva yapan kuş değil mi mesela sıcaklığı kullanırken bacadan yükselen özellikle kış aylarında yerde gezinen işte benim kedim Pipo sokakta gezmiyor ama onun gibi kedilerden, yırtıcılardan korunma peşinde. İşte sokak hayvanlarının tamamı da yani özellikle kediler, köpekler ama kesinlikle kuşlar da insan atıklarının yani insanların atıklarından besin olarak değerlendirebileceği unsurların iyi birer insansa kapımızın önüne koyduğumuz yani şey alınmayın ben de çok koyamıyorum. İyi birer insansa kapımızın önüne koyduğumuz mamanın ve suyun onun peşindeler belki birazcık sevginin ve ilginin ve değil mi onlar da kırsal alandaki yırtıcı ve rakiplerden sakınma çabasındalar. Yani kedi ve köpeklerin de yuvaları sokaklar olmasının anlamı bu. Yani bunun hoşluğu veya nahoşluğu problemini kenara bırakıyorum. Sonuçta bir canlı oraya yuva edinmiş mi edinmemiş mi sorusuyla ilgileniyorum. Keşke daha iyi şartlar sağlasak. Bu da bence mahalle probleminin bir parçası zaten. Ama yani şey, şunu da düşünmek zorundayız. Çevrilen dünya, yuva ve hayvanlar, canlılar derken sadece gözümüze illaki sevimli görünenleri değil, hamam böceklerini, sıçanları, tahta kurularını değil mi? Bir binada birlikte yaşadığımız diğer canlıları da düşünmek zorundayız. Hatta biz bir evi yuva edinirken dediğim gibi belli ortak yaşar olduğumuz bakteri ve çeşitli işte mayalarda, maya diyorum, kelime aklımda, mantarlarda bağırsaklarımızı yuva ediniyorlar. Yani yuva içinde yuvalar da var. Değil mi? İnsan biyokütlesinin yarıdan fazlası insan genomuyla kodlanmayan varlıklardan oluşuyor. Yani tartılın, mesela ben 85 kiloyum. Bunun 65 kilosu ben değilim. Oğuz'la ilgisi yok. Benim genomumu taşımıyor. Homo sapiens genomumu taşımıyor. Ben geri kalan o işte 20 kiloyum. Atıyorum 30 kiloyum. Dolayısıyla hani bu tasavvuru çalıştırdığımız zaman aslında keşfedebileceğimiz çevrilen dünyaların ve yuvaların şeyi yok. Hani bitmiyorlar. Gerçekten çoğaldıkça çoğalabilirler. O yüzden bizim yuva yapma arayışımız bütün bunların bir dengesini de aslında gözetiyor değil mi? Binalarımızı ilaçlayarak mesela, atıyorum, sıçanların çoğalmasını, hamam böceklerinin yoğunlaşmasını ve besinlerimize dadanmasını engelliyoruz. Belli bir limitin altında tutmaya çalışıyoruz. İşte sokak köpeklerini ve kedilerini belediye aşıladığı ya da kısırlaştırdığı zaman da benzer bir strateji gidiyor. Yani bir tür denge, bu denge çok geçici ve istikrarsız da olsa çabası gidiyoruz. Bütün canlılar gidiyor bunu. Fakat şimdi ikinci bir noktaya gelirsek, yani canlılar ve çevrilen dünyaları anladık. Fakat aslında alttan alta hep vurguladığım gibi mahalleyi düşündüğümüz zaman sadece canlı varlıkları da düşünmemek durumundayız. Yani öncelikle bizim yuva yapmamız ya da bütün yuvalar aslında temelde cansız maddelerin varlığını gerektiriyor değil mi? En basitinden betonu, kumu ve çeliği gerektiriyor. Camı, plastiği vesaire. Mesela bu da mahallenin büyük bir bileşeni. Hatta belki de yine kütlesi bakımından en büyük bileşeni bir mahallenin binalarıdır. O kumlar bir yerlerden geliyor. O işte çimentolar, taş bloklar bir yerlerden geliyor. Artık ne kullandıysak binada. Camlar geliyor ve onları birleştirerek yuvalar inşa ediyoruz mahallenin içine. Okul binaları, evler inşa ediyoruz. Keza bu binaların yanı sıra altyapılar dediğimiz şeyler de var. Hani şeyi sayıp duruyorum. Mesela elektrik altyapısı, internet altyapısı değil mi? Fiber optik kablolar, bakır kablolar var. Bir sürü daha şeyler var. Bütün bunlar da bunlar özelliğinde Homo sapiens'in devamlılığı için şart şeyler. İkmal hatları var. Değil mi? Besin ve gıda işte kamyonları var, ekmek fırınları var değil mi? Unlar giriyor, ekmekler çıkıyor. Bir sürü büyük bir akım var. Dolayısıyla aslında çevrilen dünya ve yuvalardan oluştuğunu söylediğimiz zaman mahallenin sadece canlılardan bahsetmiyoruz. Canlı ve cansız bileşimlerinden bahsediyoruz. Sonuçta mimarinin de sanırım ilgisini en çok cezbeden tarafı bir yanıyla. Mesleki olarak yaptığı, icra ettiği şey... cehaletimi mazur görerek çok şey konuştum, yukarıdan konuştum da bu tarafı oluyor değil mi? Yani bir bu çeliklerle bu betonlar ve bu camlar hangi koşullarda nasıl karşılaşacak sorusu mimari bir soru oluyor. Yani bunu nasıl bir şekil vereceğiz? Karşılaşmadan kastım bir araya gelerek bir şey oluşturmalarıydı ya birkaç akımın. Bunları nasıl bir şeye dönüştüreceğiz? Şimdi bu cansızların birinci katmanı, yani ne diyelim buna, jeolojik bir dile dönersek fizyokimyasal tabakadan oluşan cansız maddeler. Bir de işin daha tuhaf bir tarafı var ki bizi koşullar problemiyle birazdan ilgilendiğimizde daha da önemli hale gelecek olan şey. Bir dizi canlının erişebildiği ve üretebildiği ve kendileri dahilinde üretilebildiği bir de göstergeler evreni var. Değil mi? Aslında temelde mimariden gidersek bir mimari biçim bir gösterge sistemi oluşturur. Yani böyle mimari konusunda, tarihi konusunda hiçbir şey bilmediğim için müspet bir örnek veremiyorum ama Örneğin rokoko tarzı. Nereden geldiyse bu aklıma. Bir rokoko tarzı mimari değil mi? Belli üslupsal unsurlar dediğimiz göstergelerin bir araya gelişinden oluşur. Böyle göstergelere çok rastlıyoruz. Yani mahalle temelde aslında göstergelerle donatılmış da bir evrendir. İşte isimlerle, apartman isimleri, numaralar, bir şeyler, işte belediyelerin çöp bidonların üzerinde yazan isimler gibi bir dizi şey var. Ama dikkatinizi şuna çekmek isterim. Tabii ki de mimari usul dediğimiz zaman aslında biraz zengin işi mimariyi kastediyoruz değil mi? Yani mimarın gerçekten çalıştığı, müteahhitin değil de. Yani müteahhitin değil de mimarın gerçekten çalıştığı, mimarın o süreci gerçekten yönettiği süreçleri kastediyoruz. Ama ülkemizdeki binaların önemli bir kısmında mimarlar sadece imza vekili gibi çalışıyorlar. Benim gözlemim, anladığım kadarıyla vaziyetten. Dolayısıyla binalarımızı müteahhitler yapıyor büyük oranda. Şimdi bu tarz şeylerde bir mimari uslup mesela rokoko gibi bir şey olmayabilir. Burada bir tür üslupsuzlukla belirlenen bir gösterge rejimi keşfedebiliriz. Yani mimari üslubun yokluğuyla belirlenen bir gösterge. Yani gösterge her zaman için ne diyelim, mimari üslup gibi bir pozitif unsuru taşımak zorunda değil bünyesinde. Binalar için düşünüyorum şu anda. Mesela bizzat yokluğuyla belirlenen bir gösterge de sunabilirler bize. Nasıl olabilir? Daha çok orta sınıfa hitap eden sağlam görünüşlü binalar. Yani sağlamlı veya işte yeni görünen binalar, bakımlı binalar değil mi? Bunların hepsi birer gösterge saçarlar. Yani bir mimari üsluptan bahsetmeyiz burada ama bu bina sağlam görünüyor dediğimiz zaman belli, yani bir mimar olmadığımız için cahilane bir şekilde tespit edebileceğimiz belli şeylerden bahsederiz. İşte sıva çatlağı yoktur görünüşte. Boyası badanası yerindedir. Aşağıya ineriz. Rutubet kaplamamıştır zemin katını ya da işte temelini. Daha da yoksul mahallelere doğru göç edersek, işte bizim mahallelerimiz gibi daha çok. Bu durumda da tamamen yokluğun bir yoksulluk göstergesi haline dönüştüğünü görürüz. Yani orta sınıflardaki gibi bir sağlamlıktan bahsetmeyiz artık. Bizzat üslubun yokluğu, yani o işte gecekondu üslubu aslında belki de. Mimari bir üslup sayamayacağımız yüksek sanat eseri anlamında bir gecekondu üslubu bizzat yoksulluğun bir göstergesi veya yoksulluğu çerçeveleyen bir gösterge haline gelebilir. Yani göstergeden bahsettiğimiz zaman bir kasıtı aramak durumunda değiliz. Bir insanın kasıtlı olarak yaptığı bir şeyden bahsetmiyoruz gösterge derken. Bahsettiğimiz şey daha çok bizim için bir anlam ifade etmesi. Tıpkı Üskül'ün dediği gibi. Buradaki fark ne? Buradaki fark bu göstergelerin her canlı için ifade eden anlamlı, anlam taşıyıcılarından farklı olarak taşıyıcı maddelerden daha kopuk olması. Daha kopuk olmaya başlaması. Yani gösterge dediğimiz zaman anlamın kendisiyle anlamı taşıyan şey arasındaki bağlantı kopmaya başlar. Büyük oranda kopar. Yani bir besin zinciri bir bakteri için değil mi? Anlama çok yakından bağlıdır. Onun moleküler kimyası onun besin olup olmaması konusunda tayin edicidir. Dolayısıyla anlam bir tek hücrelinin dünyasında besin anlamı besin maddesinin kimyasından ayırt edilemez. Ama mimari bir üslup zorunlu olarak şu veya bu taşa kayıtlı değildir. Yani onu istersek atıyorum, şimdi mimariden gittiğim için iyice çuvallayacağım ama bunu anlatırken betona da işleyebiliriz. İşte atıyorum böyle bir örnek verin bana. Hangi malzemeleri kullanıyor mimarlar ev yaparken? Çimentoyla da inşa edebiliriz. Başka? Bir dizi başka unsurla da, yani madde değiştiği halde göstergeyi yaymaya devam edebilir. Kastettiğim şey bu. O besin maddesi ve besin kimyası arasındaki ilişki göstergelerle onları taşıyan unsurlar arasında yok. Yani bu sözleri kağıda da yazabilirdim. Hala aynı anlama gelmeye devam ederlerdi. Kastettiğim şey bu. Anlam değişmeksizin anlamı taşıyan unsurları değiştirebildiğimizde göstergelerden bahsediyoruz. Bilmiyorum, güzel oldu mu böyle formüle edince. Şimdi az çok hani şunu tartışmış olduk. Mahallede işte bir dizi akış var. Bunlar maddi akışlar. Bu maddi akışların bir kısmı cansız maddelerden oluşuyor. Bir kısmı canlı maddelerden, yani organik maddelerden. İnsanlar da dahil olmak üzere. Bir de göstergeler var değil mi? Üç tane temel katman. Az çok Guattari'nin üçlü bölmesine yakın çağrıştıran bir şey oldu. Bu akışların içinde bulunan belli varlıklar bir araya geldikleri zaman bir mahalleyi teşkil ediyorlar. İşte betonlar, çelikler, camlar olarak cansız maddeler, altyapılar dahil olmak üzere. O mahalleyi mesken edinen, yuva edinen canlı varlıklar bir araya geldikleri zaman belli göstergelerin de yardımıyla bir tür mahalle dediğimiz oluşumu yaratıyorlar. Kentler için de bunu düşünebiliriz. Yani kentler için de aynısı geçerli. Fakat öncelikle şunun altını çizeyim. Burada birlikte oluşum dememin sebebi insanların mahalleyi inşa ettiği gibi bir anlama gelmekten bizi koruması için. Çünkü nasıl ki evlerimizi, binalarımızı inşa etmek için mimarlara, mühendislere, ustalara ihtiyacımız varsa, mimarları, mühendisleri ve ustaları inşa etmek için de binalara ihtiyacımız var. Değil mi? Evlere ihtiyacımız var, barınaklara, okullara ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunlar sürekli birbirlerini üreten bir birlikte oluşum halindeler. Yani binalar sayesinde ustalar üretiyoruz, ustalar sayesinde binalar üretiyoruz gibi. Hoş bir fikir mi bilmiyorum. Bana böyle tuhaf bir hoşluğu varmış gibi geliyor. Fakat şunu da hemen altını çizmem lazım. Birlikte oluşum meselesi her zaman zorunlu olarak sevimli bir mesele değil. Yani birlikte oluşum halinde olduğumuz varlıklarla mutlu bir aradalığımız olmak zorunda değil ki, çoğu zaman da yok. Yani en basiti Covid salgınını düşünebilirsiniz. Covid salgını da bir birlikte yaşam biçimi ama pek de sevimli bir birlikte yaşam biçimi değil Homo sapiens türü için. Dolayısıyla aslında burada çatışma ve uyumun bir arada olduğundan bahsetmek zorundayız. Birlikte oluşum ve birlikte yaşama süreci kılgan ittifaklardan ve istikrarsız ihtilaf veya çatışmalardan geçiyor. Bu unsurları mahalleyi gezerken de tespit etmek mümkün değil mi? Mesela boşaltım sıklığı düşük olan bir mahalledeysek, yani çöp kovalarının, değil mi? Bu sefer çöplerin varlığıyla bir itilafa gireriz. Bizi koku olarak rahatsız eder, hatta hastalandırabilir. Değil mi? Bu itilafın en gündelik biçimlerinden biri. Ya da komşumuzla kavga etmek şüphesiz. Umarım etmiyorsunuzdur. Yani bazı çılgın apartmanlarda çılgın komşu olur ve herkesle kavga ederler. Ama işte mesela evi hamam böcekleri veya tahta kurları sardığı zaman da bir itilafa girmiş oluruz. Ve biz de evi zehirlediğimizde onlarla itilafa girmiş oluruz. Yani bu hep biz mağdurmuşuz gibi anlatmıyorum. Bu hikayede çok nadiren mağdur oluyoruz. Onu da hani altını çizeyim. Bu hikayelerde genellikle mağdurlar diğer canlılar oluyorlar. Resmi birazcık şey yapalım. Şimdi dolayısıyla bu unsurları tespit ettikten sonra, değil mi, üçüncü bir boyutumuz vardı. Yani hangi maddeler, hangi ilişkiler, hangi koşullarda? Hangi koşullar bunları bir araya getiriyor? Neden bir mahalle veya herhangi bir oluşum öyle değil de böyledir? Neden olduğu gibidir bu mahalle? Örneğin ben Ümraniye'de yaşadığımı söylemiştim başlarken. Armağan Evler Mahallesi'nde yaşıyorum. Neden Armağan Evler Mahallesi böyle olmuştur? Yani bu mahalle düzeyinde idari bir birime atıfla sorduğumuz için çok gerçekçi olmayabilir. Bir muhitten de bahsedebiliriz. Yani Armağan Evler Mahallesi'nde park civarı mesela bambaşka bir görünüme sahipken, atıyorum, otoyolu yakın kısmı bambaşka bir görünüme sahip olabilir. Yani muhit sormak belki daha gerçekçi olur. Değil mi? Bir de özellikle İstanbul gibi büyük göçler alan, çeşitli merkezlerden göçler alan kentlerde insanlar da yakın memleketlisi insanlarla bir arada yaşama eğiliminde oluyorlar. Yani Karadenizliler Karadenizlerle, Kürtler Kürtlerle, işte atıyorum Rizeliler Rizelilerle, daha da özel. Hatta Koçak köylüler, bizim burada da Koçak köylülerle yaşıyorlar. Dernekleri falan var. Dolayısıyla hani bu tarz sorular sormak. Yani bunları buraya çeken şey ne? Bunlar neden burada kümelenmişler? Neden bu binalarla, özellikle yoksullar bir yerde, mesela yoksul bir mahalledeysek? Bu tarz soruları sormak. Aslında bu fikir yine Deleuze Guattari'den temel alan bir fikir. Bu Binyayla da geliştirilen de bir fikir aynı zamanda. Deleuze Guattari buna örgütlenme düzlemi diyor. Yani şöyle tasavvur edebiliriz bunu. Mahallede birçok üretken mekanizma var. Değil mi? Şimdi size tuhaf gelecek ama örneğin mahalle üreten mekanizmalardan biri göç, değil mi? Göç ve göç bir üretken mekanizmadır mahalle açısından. Yani bu göçün koşullarıyla beraber mesela savaş olabilir. Değil mi? Suriye'deki savaş bir sürü Suriyeli insanı Türkiye'ye göç etmeye zorladı. Dolayısıyla göç aslında bir mahalle üreten mekanizmalardan biridir. Birçok böyle mekanizma bulabiliriz. Yani mahalleyi hayatta tutması açısından devamlılığı olan bütün altyapı sistemleri üretken mekanizmalardır. Bir binayı üretirken ustaların ve iş makinelerinin bir araya gelişiyle oluşan, değil mi? İnşaat mekanizmaları vardır. Yani, değil mi? İnsan ve makinelerden oluşan mekanizmalar da vardır. Bunlar da üretken mekanizmalar. Dezugatlerin örgütlenme düzlemi fikri üretken mekanizmaları belirleyen bir tür mantığa işaret ediyor. Yani çok aslında bence mimari bunun en çıplak göründüğü yerlerden biri. Mimar bir plan çizdiği zaman bir örgütlenme düzlemi fikri üretmiş olur. Yani affınıza sığınarak alnınıza daldım, böyle tekme tokat gibi oldu, özür dilerim. Ama hakikaten değil mi? Bir plan bir binanın, yani temel en son ürünün nasıl üretileceğini belirleyen ve bunun aracılığıyla üretken mekanizmalara bir mantık tayin eden bir örgütlenme düzlemi teşkil ediyor. Plan adı üstünde zaten. Plana bakarak mühendis ne yapacağını, işte tek tek her usta ne yapacağını, işçiler ne yapacağını biliyor. Bunların oluşturduğu, bir araya getirdiği üretken mekanizma, yani makineler ve artı insanlar da binayı ayağa kaldırıyor. Ve her şey plan iyi yapılmışsa çok güzel bir binayla yol açıyor, sona eriyor. Eminim ki çok büyük de tatmin oluyordu, yani her şey gönlünüzden geçtiği gibi olduğunda, değil mi? Yükselen bir binayı görmek, ona karşıdan bakmak büyük bir tatmin üretiyordu ya sonuçta. Bir sanat eserinden bahsediyor olacağız çünkü bu noktada. İşler rayında gitmediği zaman müteahhit binası oluyor. Muhtemelen mimar da o müteahhite hayatı boyunca uğramıyor. Yani unutuyor o konuyu mümkünse. Bizim felsefede de bu tarz bir sürü örnek bulabiliriz. Yani kimse ödevlerini hatırlamak istemez. Çünkü ödevler bizim planladığımız şeyler değillerdir. Bize dayatılmış unsurlardır. Kastettiğim şey buna benzer bir şeydi. Şimdi örgütlenme düzlemi ne ben? Şöyle bir trik yapmak istiyorum. Örgütlenme düzlemi üretken mekanizmaları belirleyen şeydi ya. Şimdi aslında az çok şunu kastetmeye çalıştım şimdiye kadar. Bir mahalle dediğimiz şey bir ekosistemdir. En temel, belki de en temeli bu. Yani çok soyut olduğu için ve çok genel olduğu için böyle kullanmadım ama şu anda diyebilirim artık. Bir mahalle bir ekosistemdir ve ekosistemi üreten mekanizmalar vardır. Bir de bu mekanizmaları belirleyen bir mantık vardır ortada. Bence benim fikrim şu. Mahalleler söz konusu olduğu zaman bütün Homo sapiens ekosistemleri gibi biz bu mantığa, bu koşullara, daha doğrusu ekonomi diyoruz. Ekonomi demeliyiz. Yani ekonomiyi biz gündelik iktisadi ilişkiler olarak algılıyoruz ya, insanlar arası. Ekonomi böyle bir şey değil. Ekonomi dediğimiz şey kelime anlamıyla da oikosnomos, bir tür yerleşke mantığı diye de tercüme edilebilir çünkü. Ekonomi dediğimiz şey Homo sapiens gibi göstergelere duyarlı olan, göstergelerle hayatı belirlenebilen canlıların ekosistem teşkil etme biçimidir. Ekosistem teşkil ederken bastıkları zemindir. Ekonomilerimizle biz ekosistem oluştururuz. Bunu birazcık açayım. Şimdi kapitalist ekonomi üzerinden konuşacağım tabii ki de. Böyle geniş bir antropoloji tarihi yapacak ne vaktimiz var ne de sıkıcı bir uğraş, bence gerek de yok. Mesela kapitalizmi düşündüğümüz zaman şöyle bir şey düşünüyoruz az çok. Bir yerde sermaye var. Sermaye dediğimiz şey bir para kütlesi değil. Para kütlesi sermayenin sadece tezahürlerinden biri. Sermaye dediğimiz şey temelde bir homo sapiensin, tekil bir homo sapiensin, nasıl diyelim ona, diğer canlı ve cansız varlıklarla nasıl ilişkileneceğini belirleyen bir unsur, bir ilişki biçimi. İlişkilerin ilişkisi gibi. Yani mesela elimdeki sermaye aracılığıyla ben besin maddeleriyle jeolojik bir katmanla ilişkiye girelim, değil mi? Organik katmanla, organik katmanlarla ve fizyokimyasal katmanlarla sermaye aracılığıyla ilişkiye girelim. Yani parayla ekmek satın alırım. Parayla ekmek satın alma ilişkisinin arkasındaki çıplak gerçek, benim bir canlı olarak ekosistemle, büyük ekosistemle, yeryüzüyle bir ilişki tesis ediyor olmamdır. Dolayısıyla çevreleyen dünyamın içindeki sermaye benim yuva oluşturma biçimimi belirler. Dolayısıyla bir ekosistem oluşturma biçimimi. diğer canlılarla beraber ekosistem oluşturduğumuzu düşünürsek bunun sadece Homo sapiens'i ilgilendirmeyen bir sorun olduğunu da görürüz. Bugün kapitülesen diye tartıştığımız veya antroposen diye tartıştığımız meselenin etrafındaki bir mesele bu. Sermaye bizim diğer canlı ve cansızlarla ilişkilerimizi belirlediği oranda aslında bir ekosistem teşkil etme biçimimizi belirler. Dolayısıyla mahalle gibi Homo sapiens yoğun, Homo sapiens'in daha böyle ağırlıkta olduğu, ontolojik bir ağırlıktan bahsetmiyorum. Daha binaları mesela Homo sapiens'lerle ilişkilendirebildiğimiz bir bağlamda ekonomik olan şey, ekonomi dediğimiz şey ekosistemin temel bir koşulu olacaktır. Koşullar deyince her zaman bunu düşüneceğiz. Somut olarak ne demek bu? Açmama izin verin. En basit ilişki ve en aşikar olanı şu. Herkes parası kadar bir mahallede yaşar. Para yani değil mi? Gelirimiz, sermayeden aldığımız pay oranında belli bir muhitte yaşarız. O muhitte belli bir binada yaşayabiliriz. Daha ötesine geçemeyiz. Yani bu sermayede aldığımız pay ücret olabilir, kar olabilir, rant olabilir, kredi borcu olabilir. Bunların hepsi sermayenin pay edilme biçimlerine tekabül ediyor. Fakat bu pay edilme biçimleri öncelikle bize belli bir mahalli konum sağlıyor. Bu mahalli konumlar dağıtılırken bunlar etnik ve cinsiyete dayalı biçimlerde de sürekli bölünüyor kuşkusuz. Dolayısıyla bir mahalle ve mahalledeki paylaşım, örneğin gece kimin yürüyüp yürüyemeyeceği değil mi? Bu sefer cinsiyete dayalı bir probleme dönüşüyor. Ondan sonra işte öbeklenme biçimleri etnik veya ırka dayalı biçimlere göre değişkenlik gösteriyor. Ya da işte ne denir ona? Aynı şehirden olmaya, aynı ilçeden göç etmiş olmaya göre değişiyor. Bu birinci düzeyi. Dediğim gibi aynı zamanda ikinci bir düzeyde mahallede çekebildiğimiz akışları, temiz sudan ne kadar pay alacağız, ne kadar kaliteli bir internet altyapısına sahip olacağız, ondan sonra ne kadar kaliteli besin maddelerini içeri alacağız. Bütün bunların hepsini de sermaye ile ilişkimiz nazarında kuruyoruz. Dolayısıyla bir muhiti, bir mahalleyi gezerken oradaki bakkalların ve marketlerin niteliğini de bu belirliyor. Yani kipe mi var, özür diliyorum isim verdiğim için, bin mi var o muhitte? Yani küçük bir köy bakkaliyesi gibi bir yer mi var? Yoksa lüks kıyafetler satan bir dükkan mı var? Değil mi? Mahallenin yerleşimini mahallenin içinden geçen sermaye akımlarıyla tayin eden bir düzenekten bahsetmeye başlıyoruz bu noktada. Yani orada büyük paralar dönüyorsa tabiri caizse, örneğin kötü olabilir mesela teşvikiye ise atıyorum. Bu sefer lüks dükkanlarla, yani orada da peynir satan birileri var, burada da peynir satan birileri var ama oradaki peynir bir başka. Hani anlatabiliyor muyum? Oradaki peynirci dükkanı bir başka. Mesela yanında şarap ikram edebiliyor. Burada böyle bir şey yok. Bu da ikinci bir düzey. Bir mahallenin, bir muhitin çevreleyen dünyayı sürekli baskın altında tutan akışlarla ilişkisini tayin ediyor sermaye. Ekosistem oluşturmanın ikinci bir düzeyi. Üçüncü bir düzeyde ben yine sokak hayvanlarından örnek vereceğim. Belli bir bütçeye sahipsek değil mi? Onları daha iyi besleyebiliyor, bakabiliyoruz. Hastalandıkları zaman değil mi? Yardımlarına koşabiliyoruz. Yani bir mama almak gerekiyor. Sokak hayvanından bahsediyorum. Evdekilerden bahsetmiyorum şu anda. Onların sağlıklarını, sıhhatlerini, esenliklerini belirleyen şey de sermaye oluyor. Yani belirlemekten kastım burada bir sınır tayin etmesi anlamında. Bir aralık oluşturması anlamında. Yani belirlemek derken çok katı bir belirlerinden bahsetmiyorum. Bir aralık oluşturuyor. Yani bir mahallede gezerken sokak hayvanlarının sağlığına bakarak o mahallenin sermaye ile ilişkisine dair bir şeyler de çıkarabiliriz. Ne? Modadaki hayvanlar çok sağlıklılar. Neden? Çünkü çok görece orta düzey zengin insanlar oturuyor. Dolayısıyla belediyenin hizmetleri de daha iyi, veterinerlik hizmetleri de daha iyi. Bir yandan da o insanların daha çok boş vakti var bana göre, size göre. Yani umarım sizin daha çok boş vaktiniz vardır ama. Dolayısıyla oradaki hayvanlara daha çok ilgilenebiliyorlar. Mesela benim mahallemde bir sokak hayvanı hastalandığı zaman nasıl ilgilenebilirim? Tek şartı şu, dayanışma ağlarına müracaat etmek. Değil mi? İnsanlarla beraber bir dayanışma ağı örgütleyip hayvan bakımı için onun veteriner ücretlerini karşılayabilirim. Yoksa tek başıma karşılamam hayal. Yani 500-600 liralık bir ameliyatı var mesela. Araba çarptı bir kediye. Şimdi dolayısıyla yani böyle çok da fazla artık değil mi vakit konusunda da böyle bir şeye doğru gidiyoruz. Yani sözümü doğru sonlarına doğru geleyim artık. Şimdi son sözü biraz bu dayanışma ve katılım meselesini ayırmak istiyorum. Şimdi ekonominin bir mahalleyi, bir ekosistemi oluşturan koşulları adlandırdığını söylediğimde ve kapitalist ekonomide yaşadığımızda göz önüne alındığında söylemeye çalıştığım şey bu tarz bir şeyin mutlak olduğu değil. Aksine kapitalizm esnek bir ekonomik düzenleme biçimidir. Ve bu esnekliğine nazaran da sürekli o kapitalizmin içinde kapitalist olmayan ekonomi ve dayanışma biçimleri oluşur. Dediğim gibi mesela en basitinden insanlar sokak hayvanları için barınaklar, küçük evler, işte mama kapları falan hazır ettiğinde değil mi? Bu pek de kapitalizmin içinde düşünebileceğimiz bir şey değil veya aşırı uç durumlarda işte deprem gibi insanların birbirinin yardımına koşması gibi. Ama bunun için uç durumlara ihtiyacımız yok. Yani mahalle aslında böyle birçok dayanışma öbeği sunuyor olabilir. Yani hastalandığı zaman birbirlerine ilaç koşan, bakmaya çalışan insanlar vardı değil mi şeyde Covid'in ilk günlerinde. Yani evden çıkamayan insanlar için mesela riskli gruptakiler için ihtiyaçlarını almayı teklif eden veya alan karşılayan insanlar vardı. Bunlar kastettiğim şeyler. Veya mahalledeki bir park alanı veya bir işte normalde hiçbir işe yaramayan ama arada bir işe yarayası tutmuş olabilen bir işte gençlik merkezi değil mi? İnsanların farklı şeyler için bir araya gelmesini sağlayabilir. Mesela ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bornova'da yaşarken, İzmir'de lisans öğrencisiyken, tabii yoksul da bir lisans öğrencisiyim. Yemek yemek için belediyenin gençlik merkezine gidiyordum. Sıcak yemek veriyorlardı. Günde bir öğün. Ve benim için çok büyük bir şeydi bu. Önemli bir şeydi yani. Birçok insan için de eminim ki önemliydi o günlerde. İşte çamaşır yıkıyorlardı. Yani bu tarz şeyleri kastediyorum. Dayanışma ekonomileri sürekli olarak oluşur. Dolayısıyla bence katılım problemini bu civarda düşünmek de mümkün. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Katılım dediğimiz zaman kapitalizmde çok şey bir kelime bu. Nasıl derler? Kötüye de kullanılan bir kelime. Çünkü neye ne kadar katılacağımızı değil mi? Sermayeden aldığımız pay çoğu zaman belirler. Belli bir gelirim yoksa kentin lüks alanlarına gidemem. Şu an gidemediğim gibi. Yani çok lüks bir alanda. Yani gitmek istediğimden de değil de yani kastettiğim bir sınırın orada çizilmiş olduğu. Dolayısıyla yani katılımı genel terimlerle ele alamayacağımız kadar zor bir boyutu var. Katılım sorunu o yüzden şu iki şeyden sakınmak zorunda sanırım. Birincisi insan merkezlikten kesinlikle sakınmak zorunda. Mahalleyi sadece insanlardan ibaret ve insanların merkezde olduğu bir dünya olarak görmemek gerekiyor. İkincisi de buna bağlı olarak yine insanlarla ilgili bir problem bu ama insanları da ihtiyaç birimlerinden ibaret görmemek gerekiyor. Yani mesele katılımda ihtiyaçları kestirip bu ihtiyaçlara uygun bir mahalle tasavvur etmek değil. Çünkü ihtiyaçlar dediğimiz şeyler de bizim kapitalist dünyamıza dahil. Bize yaratıcı şeyler gerekiyor. Yani kapitalizm ötesi boş zamanlar gerekiyor. Yani bir boş zaman gibi değil, bir dinlenme zamanı gibi değil. Çünkü bunlar bize ertesi gün işe hazırlayan unsurlardır. Mahallede katılım problemi benim ihtiyaçlarımla ilgili değil, benim ihtiyaçlarımın ötesinde ne olduğumla ilgili bir karar sürecini gerektiriyor. Aslında bütün canlılar için gerektiriyor. Dolayısıyla şunu sormamız gerekiyor mahalleye. Burada hangi potansiyeller şu anda işler halde? Bu mahallenin hangi potansiyelleri şu anda çalışıyor? Hangi potansiyelleri bastırılıyor bu mahallede? Hangi potansiyeller bastırılıyor? Hangi olası karşılaşmaların önüne set çekiliyor? Öyle bir düzenlenmiş olabilir ki iki etnik grubun karşılaşma imkanı kalmamış olabilir bir mahallede. Değil mi? Çok en sık karşılaşabileceğimiz bence biçimlerden biri. Ya da yoksulla zengin değil mi? Büyük o şeyler vardı ya. Rio de Janeiro fotoğrafları vardı. İstanbul'da da var. Bu tarz şeyler. Bir tarafta yüksek kuleler yükselirken diğer tarafta gecekondu mahallesi var. Değil mi? Bir sınır var. Kastettiğim şey bu. Zenginler ve yoksulların karşılaşmasını engelleyen bir sürü düzenek var. Güvenlik düzenekleri var. Yollar var. Dolayısıyla hangi karşılaşmalar engelleniyor? Nelere kısıtlama getiriliyor? Bunlar serbest bırakılsa hangi ihtimallerin önü açılır? Bu tarz sorular sormak gerekiyor. Katılım problemini insanların ihtiyaçlarının giderilmesi üzerinden değil, insanların ihtiyaçlarını belirlemesi üzerinden belki de düşünmek gerekiyor. Yani halihazırda sahip olduğum ihtiyaçlar değil söz konusu olan. Benim neye ihtiyacım var sorusunu sorma serbestisi sağlamam gerekiyor önce. Hayvanlar için bunu nasıl düşünebiliriz? Dediğim gibi hayvanlarla ortak bir dilimiz yok şüphesiz. Yani bir kedinin ihtiyaçlarını görece anlayabiliyoruz. Belli bir sınıra kadar. Acıktığını bize anlatmanın bir yolunu buluyor mutlaka. Köpekler de öyle. Ama her canlı ile bu ilişki bu şekilde de cereyan etmez. Buradaki sorun da onların dünyasına, onların dünyasını tamamen anlayabileceğimiz kibrine kapılmaksızın dikkatli bir ilgi göstermek. Yani bir kedi olmak ne demek dünyada? Neleri algılayabiliyor bu hayvanlar? Etologlar bu konuda bir sürü çalışma yapıyor. Bir kuş olmak ne demek? Bir kuş değil de özellikle bir leylek olmak ne demek? Neden bacalarımıza yuva yapıyorlar? Bilmiyorum, bu masal simgeyi de çektim aldı zihnim. Niye böyle oldu? Dolayısıyla bu tarz soruları sormak gerekiyor. Yani hayvanları bu süreçlere katmak, bir karar verici olarak katmak bence mümkün. Evet, kolay değil, meşakkatli bir şey. Ama sürekli o hayvanların sadece türsel de değil, tekil varlıklarına bir şeyler sormak gerekiyor. Şu kedi nelerden hoşlanıyor? Değil mi? Bir eleştiri olarak değil, sadece yakın zamanda rastladığım için örnek vereceğim. Ayasofya'nın kedisi rahatsızlanmış. İnsan kalabalığından psikolojik de bir rahatsızlık olduğunu düşünüyorlar. Mesela işte bu. İnsan kalabalıktan hoşlanmıyor bu kedi. Bu kedi hoşlanmıyor. Kimisi de çok hoşlanıyor olabilirdi. Bu tarz soruları sormak gerekiyor. Tek tek gözlemek, ilgi sevgiyle karışık, temkinli bir ilgi göstermek gerekiyor. Yani sulu sepken bir sevgi de değil belki. Sevgi ve temkinin bir arada harmanlandığı diğer canlı dünyalarına yönelik bilgi. Solucanlara ve bitkilere de şüphesiz. Hep hayvan örnekleri veriyorum kediyle yaşadığım için. Kedi merkezci bir konuşma olmuş olabilir bu. Kusura bakmayın. İnsan merkezci olmayayım derken kedi merkezci oldu. Ama dediğim gibi bunun içine çiçekler, bitkiler ve ağaçlar da dahil. Yani sadece bir peyzaj parçası olarak değil. Onların bizimle birlikte yaşayan gerçek canlılar olduğunu unutmaksızın. Hangi ihtiyaçları var? Nelerden hoşlanmıyorlar? Hangi tür sudan hoşlanmıyorlar? Hangi tür etrafındaki biten otlardan hoşlanmıyorlar, değil mi? Çoğu zaman belediye bu işleri görüyor olabilir ama görmediği mahalleler de olabilir. Dolayısıyla bu tarz şeyleri karara katmakta, canlıları da karar süreçlerine katmakta, katılımcı bir mahalli deneyimini diğer canlılarla beraber düşünmek de bana mümkünmüş gibi geliyor. Bir özetim var ama özeti yapmayacağım. Bence özete gerek var mı? Yok herhalde. Benim o zaman sözlerim bu kadar. Bilmiyorum nasıl geldi, hızlı mı konuştum? Zaman gözüm hep saatte olunca birazcık hızlı konuşmuş olabilirim. Özür dilerim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
Teşekkür ederiz. Yok, bence hızlı veya yavaş olmadı. Bana göre bir şey yok. Sorular olabilir. Chat'in en başlangıçta bir şey vardı. Ben bir düştüm o arada internetten de şimdi. Neydi? Bir soru Eko.
Murat Altun, ekosentrik olarak kabul edebilir miyiz demiş. Neyin üzerine sormuştu?
Senin girişinde sormuştum da.
Buyurun Murat Bey.
Başında bey demenize gerek yok bana öncelikle. Başında ekozofi için ekosentrik olarak kabul edebiliriz demiştim ama zaten ilerleyince ona kaydığını fark ettim. Konuşma ilerledikçe. İnsan merkezci.
O anlamda. Tabii şüphesiz. İnsan merkezci olmayan doğadaki tüm canlı en azından görece eşit bir şekilde tasavvur etmeye çalışan bir bakış açısı bu. Rica ederim.
Evet, sorularımız vardır herhalde. İlk soruyu
chat üzerinden alabiliriz değil mi hocam? Yani yazabilirsiniz.
Öyle de olur.
Her şekilde olabilir. Ben özür dilerim.
Söz almak isteyen olursa.
İlk soru bir zor mu oluyor?
Ben sizi sormuş olayım. Hani ilkin başlamış olmak için. Merak da ettiğim bir şey tabii ki yani şimdi bu ekonomi çok enteresan bir şey yani biz ekonomiyle aramıza mesafe koyuyoruz aslında hep ekonomi böyle hani bizden uzak ve eleştirel sanki kapitalizm eşittir ekonomi gibi geliyor hani içine girmeyince ama hani bu ev kurma biçimi ve bunun bir yöntem olduğunu yerleşme ve hani yaşam üslubumuzda, biçimimizde bir araç olduğunu, bize lazım bir şey olduğunu öngörünce ilişki kurmaya başlıyoruz. Onunla birlikte bazı şeylere hani gerçekten ön yargılı yaklaşabiliyoruz. Hani ekonomi kelimesi gibi. İşte neler ne olabilir bunlar? İşte mesela hamam böcekleri dedik. Hani orada ihtilafa geçtiğimiz bir an. Hani biz üstün çıkıyoruz. hemen işte farklı canlılara da böyle biraz ön yargılı yaklaşabiliyoruz. Hani işte sivrisinekler için belediye arabaları geçiyor. Hani yazın o sinekleri önlem almak için vesaire. Ama belediye bu araçlarla bir şeyler pompalarken aslında biz de zehirleniyoruz. Yani aslında hani bir takım canlılara ihtilaf kurarken kendimize de verdiğimiz zararlar oluyor. Aslında buradan sözü şeye getireceğim. Bu temkinli ilgi gösterme konusu. Yani evet, mahalleye ihtiyaçları üzerinden soru sormamak ama işte bizim neye ihtiyacımız var ya da işte bu bizimle diğer işte burada aslında o kavramlar falan da girilebilirdi. Hani başkalaştırma, başka hani o ön yargılarda o insanları da ötekileştirme ya da işte sınıflar arası bir şeye ayrışmaya da gitme de bir takım ön yargılarımız var. Neyse, özetleyecek olursam burada acaba iletişimde, yani bizim ilişki kurma biçimimizde mi bir sıkıntı var? Yani konuyu iletişime getireceğim. Yani iletişim kurma biçimlerimiz. Yani bu temkinli ilgi gösterme, sevgi gösterme, yani bu her şeye böyle bir temkinli yaklaşmak da bizi böyle bir anda çok yalnızlaştırıyor ya da bireyselleşiyoruz. İşte komşumuzla bağ kurmuyoruz vesaire, başka mahallenin öğeleriyle bağ kurmuyoruz. Başka insanlarla tanışma olasılığı biz yaratmıyoruz. Yani mesela aslında komşumuzla tanışma olasılığımız var, belki ortak paylarımız var ama o iletişimi kurmuyoruz. Yani burada iletişimi siz nasıl yorumlarsınız? Yani nedir mahalleye bakışta ya da bu karşılaşma anlarında her türlü canlıyla ve birbirimizle kurduğumuz, kuramadığımız ilişki biçimleri?
Çok teşekkür ederim. Bence çok güzel bir soru oldu bu. Çünkü bir yanlış anlamayı da yanlış anlattığım bir şeyi düzeltme fırsatı verecek bana. Burada kastettiğim temkin başkasına yönelik değil, kendimize yönelik bir temkin. Yani temkinden kastım şu. Bir canlının, başka bir canlının, bu insan da olabilir, hamam böceği de olabilir, varlığının hakikatini bilebileceğimiz kibrine karşı temkinli olmamız gerekiyor. Ona karşı değil. Yani başka canlılarla ilişkiye girmeye karşı değil. Bu ilişkinin bize o canlının hayatının hakikatini verebileceği kibrinden sakınmak gerekiyor. Bir canlıyı asla tümüyle, başka bir canlıyı asla tümüyle bilemeyiz. Bir hamam böceği olmak ne demektir sorusunun yanıtı bizim için imkansız bir soru olduğudur. Yani bu cevaplanabilir bir soru değildir. Temkinden kastım bu. Yani hamam böceğinin mesela ekosistemde büyük bir ayrıştırıcı olduğunu biliyoruz. Önemli bir ayrıştırıcı olduğunu, değil mi? Atıklarımızı ayrıştırarak ekosistem dengesinde önemli bir yer kapladığını biliyoruz. İşte bu güzel bir temkinli bilgi. Hamam böceği olmak bundan mı ibaret? Hamam böceği bizim atıklarımızı ayrıştırmak için mi var? Hayır. Koca bir hayır. Hamam böceği de diğer bütün canlılar gibi kendi yuvasını ve iyi bir yaşamı örgütlemek için var. Kabaca. Fakat bu işlevini bilmek hamam böceği öldürmenin, değil mi? Özür dilerim bu kelime için, tırnak için alıyorum. Hamam böceğiyle girdiğimiz itilafın bir en azından sınırı olması gerektiğini umuşturuyor. Tamam, bankomuzda gezmesinler ama bütün binaya da ilaç basamayız. Çünkü bu sefer ekosistemdeki dengeyi bozmaya başlarız. Dolayısıyla hamam böceğinin dünyasına iyi göstermediğimiz için onu yok etme yönünde bir şey var aslında, eğilimimiz var. Dediniz ya, yani insan başka canlılarla itilaf geliştirirken kendi ekosistemine, kendi varlığına da zarar vermeye başlıyor. İşte insanlık tarihi dediğimiz şeyi biz böyle özetleyebiliriz zaten. İnsanlık tarihi başka canlılarla girdiğimiz itilafların dönüp bizi vurduğu bir tarihtir. Bilmiyorum, bir yanıt olmuyor. Burada iletişimin unsuru kendimize yönelik bir temkin barındırıyor. Başka canlılara yönelik bir ilgi, hatta bir heyecanı. Onların başka dünyalara sahip olduğunu, heyecanını barındırıyor.
Ben bir gireyim araya. Belki sonra öğrencilerden şey varsa ya da susayım. Var mı soru?
Bir araya.
Değil mi? Yani bir kere şey, çok teşekkürler. Biz yani mahalle ekosistemi içerisinde aslında örgütleyen, yani mantıksal bir örgütlemeyi sağlayan aktör olarak mimardan bahsettiniz ve bunu tartışırken aslında hep bir hep insan odaklı konuştuğumuz için canlı ve cansızı tekrar gündeme taşıdığınız için teşekkürler.
burada aslında ulaşım ya da sizin ikmal hatları diye tarif ettiğiniz ya da altyapı meselelerini konuşuyoruz ama aslında başka canlıların da olduğunu tekrar dikkate çekmeniz artı bu potansiyel içerisinde yani mahalle örgütlenmesinde mimar olarak ya da tasarımcılar olarak bu örgütlenmeye nasıl destek vereceğimiz kısmında ihtiyaçları yaratıcı kısmına çekmeniz bence çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani bir soru değil aslında.
Tekrar çok teşekkür ederim.
Söylediklerinizin mimari tasarımda nereye taşınacağı ile ilgili hani kendi algım içerisinde vurgulamak istediklerim. Bunun da aslında yaratıcı etkinlikler ya da yaratıcı mekanları kurma örgütlenmesi olarak mimarın da ihtiyaçlar ötesinde hem canlıyı hem cansızı örgütlemek için nasıl programlar gelecek diye tekrar vurgulamak istedim. Sanki öyle anladım. Doğru mu anladım bilmiyorum.
Evet. Yani ben de hayal ettiğim zaman buna yani bir mimari eğitimim olmadı ve bu konuda laf edemeyeceğim için temkinle konuşuyorum. Hayal ettiğim zaman böyle bir şey hayal ediyorum az çok. Belki hani insan merkezcilikten sakındığımız gibi mimari işlevin bireysel bir mimar olmak zorunda olmadığını da hatırlayabiliriz. Yani tıpkı yazar işlevi hani Foucault'un bir zamanlar tartıştığı gibi illaki zorunlu olarak bireysel bir imzaya referans vermemesi gibi mimari işlevde. Evet. Hatta işte katılım süreci buradan itibaren de tasavvur edilebilir. Yani mesela bir binayı tasarlıyoruz. Ben bunu Dilan'la, kız arkadaşımla tartışmıştım. Yani paylaşmıştım daha doğrusu. Mesela binamızın merkezi bir ısıtma sistemi var. Borular geçiyor binadan. Zemin kattan itibaren bodrumdan. Bu sıcak su borularını mesela bir şekilde hayvan barınaklarıyla, binayı bitişik hayvan barınaklarıyla da ilişkili hale getiriyor. Yani sıcak su zaten geçiyor. Binadakilerde herkes gönüllüyse hayvanların soğuk havalardaki ihtiyaçları için değil mi? Binanın ısıtma sistemini de kullanıyoruz sokak hayvanlarıyla. Örnek veriyorum. Bu nasıl tasarlanır? Bunun mühendislik olarak bir yolu var mıdır yok mudur gibi bir şey değil. Katılım sorunları böyle de formüle edilebilirler. Ve şüphesiz insanlar söz konusu olduğu zaman tasarım sürecine de katılım.
Ben de şöyle bir şey sorabilirim. Bu ekozofi anlayışında yani insanı belli bir dengeyi tutma anlamında bir rol veriyoruz. Yani ya da neyse sadece insan merkezli olmayan bir düzenin sağlanması da gene de insan mı? Karar veren verici olarak gene de insan mı? Yoksa böyle diğer canlıların da hani kendilerinin nasıl diyelim? Belki hani spontane bir takım şeylerin hani o diğer canlılara da yer veren bir karar verme açık karışık konuştum ama.
Yok ben sizi çok iyi anladım.
Bitti mi hani evet. Gene de insan mı düzenleyecek bunları? Yoksa başka bir söz hakkı var mı gibi?
Evet. Öncelikle belki şuna dikkat çekmek gerekiyor. Yani benim karar verdiğimi söylediğimde ben bir şeye karar verdim. Mesela bu derse girmeye karar verdim. Ama ben dediğim şeyin yüzde işte atıyorum 60'ından fazlası ben değilim. Yani bu beden bir karar verdiği zaman bu bedende ben dediğim şeyin ne olduğu çok şaibeli. Bu bizi sorumluluktan sıyrılmak için bir gerekçe sunmuyor. Kastettiğim şey bu değil. Yani bir karar var ortada. Bir koloni karar veriyor. Yani tabii ki de zihin ve zeka her canlıda bulunmak, bu şekilde bulunmak zorunda değil. Her canlının kendince bir zekası olabilir, bir bakterinin bile ama hepsi Homo sapiens gibi veya balinadaki gibi olmayabilir veya bir şempanzedeki gibi de olmayabilir. Fakat burada insanın dengede, yani dengede kastım şu, terazinin kefesinde çok ağır basan bir yanı var. Yani cürmünden daha fazla yer yakma potansiyeli varmış gibi görünüyor tabiri caizse. Bu tarz negatif bir sorumluluğumuz var bence. Pozitif olarak bütün canlılara da karar vermek gibi bir şey değil. Canlıları karar süreçlerine dahil etmek gibi bir sorumluluğumuz var. Yani biz istemesek de dahil oluyorlar bu arada. Yani biz mesela bir müteahhit karar vermiş binayı deniz kumundan yapacağım diye. Değil mi? Vermiş mi bu kararı? Deprem onu işte o kararı alaşağı eden cansız bir kuvvet. Yani bu karar verilebilir bir karar mı? Verilebilir bir karar. Yani vermiş mi? Olmuş mu? Her şey olmuş. Ama bina için değil mi? Bu karar yeterli değil. Çünkü bu kararı ilk başta dahil etmediğin, hesaba katmadığın deprem gibi bir unsur, bir cansız kuvvet o kararı tarumar edebilir. Kastettiğim şey bu. Dolayısıyla biz cansızları ve diğer canlıları görmezden geldiğimiz zaman verdiğimiz kararlar yatsıya kadar ancak yanar. Ya benim iddiam bu. Yani buradaki iddia bu.
Merhaba.
Merhaba İmirhan.
Ya ben de birkaç bir şey sormak istiyorum da.
Lütfen.
Şimdiye kadar gördüğümüz derslerde ve uyguladığımız projelerde bir şeyler tasarlarken en fazla, yani ilk başta insanı biraz daha, yani insan için yapıyorduk. Sonra bu projeler geçtikçe işte farklı canlılar için tasarlamaya çalıştık. Bu son projemizde aslında bu çok katmanlı olacak gibi geliyor bana. Burada bir mahalle yapısı tasarlarken empati kurulması gereken birçok şey olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Peki bunun sınırlarını belirlemek mümkün müdür? Yani bunu belirlenemez gibi geliyor bana. Bu mümkün değil bence ama bu bir tasarım sorunu yaratırmış gibi geliyor. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz?
Yani şimdi tabii tasarımla ilgili kısmı beni çok aşan bir konuya temas ediyor. Ama bence tasarım sorunundaki çekirdek problem hepimizin yaşadığı bir problem. Dünyadaki her etkeni nereye kadar hesaba katabiliriz? Doğrusu sonlu olduğumuz için bir yere kadar. Yani şu paranoyaya da düşmemek lazım. Şu tarz bir paranoyaya. Yuvalarımızı mutlak olarak her şeyden korunacak şekilde inşa edemeyiz. Bu bir yanlış bölümsüzlük arzusu. Yani her şeyi hesaba katayım, her şeyi muhatap alayım derken bu sefer bizi dönüştürebilecek muhatabiyetlerden sakınmaya, onlardan uzak kalmaya, uzak düşmeye başlayabiliriz. Yani öyle karşılaşmaları kaçırırız ki bu sefer oynadığımız şey bir ölümsüzlük oyununa dönüşür. Yani çok soyut terimlerle mi ifade ediyorum bilmiyorum. Her şeyi hesaba katmaya çalıştıkça inşa ettiğimiz şeyin içine sıkışıp kalabiliriz. Bazı şeylerle rastlaşmalıyız ki mahalle de değişsin zaman içerisinde.
Evet.
Her şeyi kontrol altına almaya çalışmamak gerekir.
Ya ben de öyle düşünüyorum. Yani bulunduğumuz yerde mesela ben şu an İstanbul'da yaşıyorum. Aslında ilişki kurulabilecek çok fazla şey var. En basitinden hani 10-15-20 tane komşum var yani. Aslında ev var. Ancak hani bunun çok fazla olması bence ilişki kurma isteğini azaltıyor.
Şüphesiz.
Bu şey. Bir köyde ya da işte az ev olan bir yaşam yeri olsa burada çok daha rahat bir şekilde, yani aslında zorunlu kalmak gibi de oluyor birazcık. Rahat bir şekilde iletişim kuruluyor. Bu sadece insanlar da değil, hayvan olarak da bakılabilir, başka bir şey olarak da bakılabilir. Yani burada ilişki kurulabilecek şeylerin fazlalığı ilişki kurmayı zorlaştırıyor gibi geliyor bana.
Çok güzel. Aslında sanırım kapitalizmin bu tarz ilişkilerdeki barizliğini daha net görebiliriz burada. Çünkü neden komşularla ilişki kuramıyoruz? Çünkü ortak bir etkinliği paylaşmıyoruz neredeyse. Yani köyde olsak romantize ediyoruz belki imgeyi ama birlikte tarlaya gidiyor olurduk. Birlikte hasada kalkıyor olurduk. Şenlik yapıyor olurduk. Bilmiyorum yapıyorsa köylüler. Ama şimdi burada karşı komşum taksici, yanındakiler lisans öğrencisi, hemen sağımdakinin ne iş yaptığını bilmiyorum. Şimdi dolayısıyla benim onlarla rastlaşma şeylerim apartman boşluğunda rastlaşmama tekabül ediyor. Dolayısıyla onu kastetmeye çalıştım. Yani insanları ihtiyaç birimlerinden ibaret görürsek, insanları işe en kolay şekilde ulaştıracak yollar yapmaya çalışırız. Bu yanlış bir şey mi? Değil. Ama bundan ibaret görürsek mahalle ortadan yavaş yavaş kalkar gördüğümüz gibi. Çünkü bu komşulara bile rastlaşmasına imkan verecek iş ötesi şeyler kurmamız gerek. Yani ortak etkinlikler icra edebilecek mekanlar düşünmek, tasavvur etmek gerekir. Bu da her zaman iş için olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Tehlikeli şeyler yani bunlar. Her zaman rahatlıkla vuku bulmayabilirler. Yani bir şey ifade etti mi sana tasarım açısından bilmiyorum. Ben teşekkür ederim.
Başka soru? Evet, teşekkürler geliyor. başka soru yok gibi sanki. Evet, ben de çok teşekkür ederim. Bizim de Bir başka misafirimiz de katılımcı süreçlerle ilgili ve bunların nasıl oluştuğuyla ilgili İlknur Urkun'la ortak ihtiyaçlar demişti. Yani bir araya getirici olarak daha mahalle yaşantısı ve katılımcı durumların oluşması için ortak ihtiyaçların gerekli olduğunu söylemişti. Yani belki mesela bizim için artık o ortak ihtiyaç değil ama yani ortak ihtiyaç yoksa onun yerine getireceğimiz belki ortak etkinlik mi artık işte biraz daha hani ihtiyacın zorunluluğundan daha hani ne diyelim isteğe bağlı ama hani gene bir getirisi olacak durum yaratmak belki olabilir. Değil mi? Metropol için sanki hani ortak ihtiyaç kelimesini artık kullanmak zor oluyor.
Bir şey diyebilir miyim burada? Aslında güzel oldu bu. Özür dilerim.
Rica ederim.
Aslında tabii ki de bence de bir hem stratejik olarak yani artık biraz daha politik bile şey yaparsam çevirirsem stratejik olarak ortak ihtiyaçlar bence başlamak için iyi bir nokta. Yani bireysel olanlardan çok daha iyi şüphesiz. Yani apartmanın bir problemi, bu apartman bir sürü problem yaşadı mesela. Ben geldiğimden beri su borusu patladı falan. Bu sayede ortak bir ihtiyaç temelinde komşularımla kapı kapı gezerek tanışmıştım. Yani çünkü apartman yöneticisi yoktu. Kimse bir şey yapmıyordu. Ben dayanamadım yaptım. Mesela yani bu çok şey bir örnek, çok küçük bir örnek ama mahalli bir ortak ihtiyaç yaratıcı etkinliklere giden yolu da açabilir. Yani illaki bence ihtiyaç kelimesini reddetmek değil de ihtiyaç birimlerini insanla indirgememek gerekiyor sadece.
Peki başka sorumuz yoksa eğer bizim de diğer konuşmamızın 4.30'da başlayacağını düşünürsek biz de çok çok teşekkür edip bence çok zihin açıcı oldu.
Çok evet. Teşekkür ederiz.
Misafirlerimize
de. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. Umarım sizin için de keyifli olmuştur.
Ben de çok birleştirici oldu. Birçok meseleyi birleştirici oldu. Deyip o zaman kapatıyoruz galiba.
Tamamdır. Hoşçakalın.
Size iyi bakın.
Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar.